Ayrım 3.
Guhari camisinin yakınlarındaki bir duvardan dışarı uzatılmış kurşun borudan meydan okurcasına su içerdi. Oysa kendi içindeki beyaz adam bu suyu içmenin tehlikeli olduğunu pekala bilirdi. Bir satıcı tezgahının önünden geçerken bir şeker kamışı sopası ya da keçi boynuzu alır, sokakta kemirmeye başlardı. Burada sokağın sesleri her yerden onu selamlar, o da onlara neşeyle karşılık verirdi. Yallah efendi skop, naharak sayit yaskop, Allah'a salimak. İçini çeker, şu aziz insanlar, burayı ne kadar sevdiğimi bilemezsin derken, bir yandan da kocaman bercim, hayvan yemi olarak kullanılan aktirfil balyalarıyla dar sokaktan geçen ve bizi yere devirecekmiş gibi görünen ıslak gözlü deveden kaçardı. Tanrı undursun, müsaadenle anacığım. Hayırlı günler, benden lütfunu esirgeme şeyhim. Scobie burada kendi çöplüğüne gelmiş bir adamın rahatlığıyla tıpkı bir Arap gibi ağır, çalımlı adımlarla yürüyordu. Bugün ikimiz bir süre eski caminin gölgesinde oturup hurma ağaçlarının çıtırtısını, aşağıda görünmeyen limandaki açık deniz yolcu vapurlarının düdük seslerini dinledik. Sonunda Scobie hüzünlü, kırık, cılız sesiyle şöyle dedi. Pederast, oğlancı dedikleri şey konusunda bugün bir genelge gördüm. Bu beni çok sarstı aziz dostum. İtiraf edeyim, o sözcüğü bilmiyordum. Sözlüğe bakmak zorunda kaldım. Her ne pahasına olursa olsun onları içimizden atmamız gerektiği yazılıydı. Örgütün güvenliği açısından tehlikeli görülüyorlar. Güldüm. O da küçük bir kıkırtıyla bana katılma isteği belirtileri gösterdi. Ama sıkıntısı ağır basınca bu istek kiraz kırmızısı yanaklarındaki küçük çukurlarda yok oldu. Öfkeyle piposunu üfledi. Dudak bükerek bir kez daha pederast diye yineledikten sonra kibrit kutusunu arandı. Bizimkilerin bunu anladıklarını sanmıyorum. Oysa Mısırlılar bir adamın eğilimleri olmuş olmamış hiç umursamazlar. Yeter ki namuslu biri olsun, benim gibi, dedi üzüntüyle. Sözlerinde içtendi. Ama şu durumda ben eğer şeyde çalışacaksam, neresi olduğunu biliyorsun, onlara söylemem gerekir. Ne dersin? Budalılık etme Scobie. Bilmiyorum. Onlara karşı dürüst davranmak isterim. Zarar vermek istemem. Galiba insanın bir takım eğilimlerinin olmaması gerekiyor. Koca bir burnun, sihirlerin olmaması gerektiği gibi. Ama elimden ne gelir? Kuşkusuz artık bu yaşta yapılacak bir şey yok, dedim. Yaşlı korsan birden eski durumunu alarak, haksızlık bu, iğrenç, acımasız, kahpece, dedi. Piposunun üstünden yan yan bana bakarak birden neşelendi. Daldan dala atlayan o enfes monologlarından birine başladı. En eski dostu olan ve artık efsaneleşmiş Toby Mannering'in çevresinde geliştirdiği masala bir bölüm daha ekledi. Bir ara Toby ölçüyü kaçırıp kafayı üşüttü. Sana anlatmıştım galiba. Anlatmadın mı? Evet, kafayı üşüttü. Bunları büyük bir keyifle andığına kuşku yoktu. Tanrım, gerçekten nasıl da hızlıydı. Kendini bu işe büsbütün kaptırdı. En sonunda doktorun eline düştü. Bir alet takmak zorunda kaldı. Sesi neredeyse bir oktav yükselmişti. Kıyıya çıktığında leopar kürkünden bir manşonla dolaşıyordu. Ticaret filosu toptan ayıklanıncaya kadar bu böyle sürdü. 6 ay bir yere kapattılar. Bilmem ne evine. Traksiyon yapılması gerekir demişler. Nasıl bir şeyse. Tesbury de onun bağırışlarını duymayan kalmamış. Toby öyle söylüyor. İyileştiriyoruz diyorlar ama hiçbir şey yaptıkları yok. Hiç değilse onu iyileştiremediler. Bir süre sonra geri geldi. Yapılacak bir şey kalmamış. Çaresiz bir yırtıklık hastalığına yakalanmış. Öyle dediler. Zavallı Tobicik. Sırtına caminin duvarına dayar dayamaz uyukladı. Tavşan uykusu derdi buna. Ama 9. dalga ile birlikte hemen her zaman uyanırım. Daha ne kadar sürecek merak ediyordum. Bir an sonra 9. dalga onu düşlerin köpüklü dalgaları arasından kumların üstüne atmıştı. Sıçrayıp doğruldu. Ne diyordum? Ha evet Toby. Babası parlamento üyesiydi. Çok yüksek biri. Varlıklı bir adamın oğlu. Toby ilkin kiliseye girmek istemiş. Tanrı'nın kendisini çağırdığını söylemiş. Bana kalırsa onu çağıran papazların giydikleri kılıktı. Onda müthiş bir tiyatro tutkusu vardı. O Toby'de. Sonra inancını yitirdi. Yanlış yola saptı ve bir felaket yaşadı. Yakalayıp içeri tıktılar. Kendisini şeytanın kışkırttığını söyledi. Dikkat et de bir daha kışkırtmasın, dedi yargıç. Tutankhamun da kışkırtmasın en azından. Onu kudüse kapatmak istediler. Çok seyrek görülen bir hastalığı varmış. Bolluk hastalığı dedilerdi galiba. Ama bereket versin babası başbakana gidip her şeyi örtbas etti. O sıralar bütün kabine üyelerinin bir takım eğilimlerinin olmasına ne dersin? Çok acayip. Başbakan, hatta Canterbury başpiskoposu. Zavallı Toby'nin durumunu anladılar. Şans bu kadar olur. Daha sonra kaptanlık beraatı aldı ve denizci oldu. Scooby bir kez daha uyuyakaldı. Ama yalnızca birkaç saniye süren uykusundan aktörce bir sıçramayla uyandı. Hiç duraksamadan beni diyerek konuşmasını sürdürmüşken durup dindarca haş çıkarıp yutkundu. Beni tanrı inancına çeken şey Toby olmuştu. Bir gece ikimiz Meriadit'te, güzel bir gemide nöbetteydik. Bana Scarvy dedi. Bilmeni istediğim bir şey var. Hiç Meryem Ana'yı duydun mu? Duymuştum elbette. Hayal meyal. Ama deyim yerindeyse ne işe yaradığını bilmiyordum. Bir kez daha uyuyakaldı. Bu kez dudaklarının arasından küçük, çatlak bir horultu çıktı. Piposunu yavaşça elinden alıp kendime bir sigara yaktım. Yarı ölüm gibi bir şeye bu dalış çıkışları bana nedense dokunuyordu. Yakında göçeceği sonsuzluğa yaptığı, Toby ile Badge'nin ve ne işe yaradığı bilinen bir Meryem Ana'nın uygun görünümleriyle tanımlanan bu küçük ziyaretler. Ve benim anlayabildiğim kadarıyla kuru kuru övünmeleri dışında hiçbir zararının kalmadığı bir yaşta bu tür sorunlardan yakasını kurtaramamış olması. Yanılıyordum. Scooby uslanmaz birisiydi. Bana dokunaklı geliyordu. Bir süre sonra bu derin uykudan gene uyandı, silkindi. Gözlerini ovuşturarak ayağa kalktı. İkimiz birlikte evinin yolunu tuttuk. Kentin sefil varoşlarında, Tatwing sokağında, yıkık dökük, 2-3 odalı bir evde oturuyordu. Düşünce zincirini bıraktığı yerden sürdürerek bir kez daha aynı sözü yineledi. Evet, onlara söyleme diyorsun. İyi de ben bir türlü karar veremiyorum. Tam burada bir dükkanının kapı aralığında durup içeride pişirilen Arap ekmeğinin kokusunu içine çektikten sonra annemin kucağı gibi kokuyor dedi birden. Düşünceleri gibi rahvan adımlarla yürüyordu. Gördün ya şu Mısırlılar olağanüstü insanlar azizim. İyi yürekli, beni çok iyi tanıyorlar. Bazı bakımlardan hain görünebilirler ama Tanrı'nın lütfuna erişmiş hainler bunlar. Bunu her zaman söylerim. Birbirlerine karşı hoşgörülü. Geçen gün Nimrod Paşa'nın kendisi bana ne dese beğenirsin. Oğlanlık başka, haşiş başka. Ciddiydi ha. Artık işteyken hiç haşiş içmiyorum. Benim için kötü olur yoksa. Şurası da var ki İngilizler benim gibi Britanya Krallığı nişanı taşıyan birine dokunamazlardı. Ama Mısırlılar bir kez beni tehlikeli görmeye başladılar mı? Azizim işim de gider maaşım da. Beni kaygılandıran bu. Tırtıklı fare dedikleriyle dolu pis kokulu merdivenleri tırmanmaya başladık. Biraz kokuyor diyerek onayladı. Ama insan alışıyor. Şu fareler yok mu? Hayır, bundan başka bir yere taşınmayacağım. 10 yıldır bu mahallede oturuyorum. Tam 10 yıl. Herkes beni tanır, herkes sever. Üstelik bizim Abdül de hemen şu köşede oturuyor. Kıkır kıkır güldü. Birinci sahanlıkta soluk almak için durduğumuzda alnını iyice kurulayabilmek için saksısını başından çıkarttı. Sonra başını öne eğdi. Ciddi düşüncelere daldığı zaman hep böyle yapardı. Sanki düşüncenin ağırlığı altında eziliyormuş gibi bel verirdi. İçini çekti. Ne pahasına olursa olsun açık konuşmak. Bir düşünceyi gücü yettiğince açık bir biçimde dile getirmek isteyen bir adam tavrıyla ağır ağır konuşmaya başladı. Sorun bir takım eğilimler sorunu. İnsan bunu ancak öfkeli delikanlılık dönemi geçtikten sonra anlıyor. Bir kez daha içini çekti. Sorun sevecenlik eksikliği Mirim. Her şey eninde sonunda senin kurnazlığına kalıyor. Yalnızlık duymaya başlıyorsun. Abdül gerçek bir dost. Bir kez daha gülüp neşelendi. Ona Emir Bulbul diyorum. Bu işi ona ben kurdum. Salt dostluk olsun diye. Her şeyini ben aldım. Dükkanını, küçümencik karısını. Ona fiske dokundurtmadım. Böyle bir şey yapamazdım çünkü adamı seviyordum. Şimdi öyle davrandığıma seviniyorum. Çünkü ne kadar kocarsam kocayayım, beni gerçekten seven bir dostum var. Her gün geçerken uğrar, onları görürüm. Bunun beni nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Onların mutluluğunu görmek çok yönlendiriyor beni. O zavallı iki Arap'ı görünce oğlumla kızımı görmüş gibi oluyorum. Kavga ettikleri zaman çok üzülüyorum. Çocuklar için. Galiba Abdül karısını kıskanıyor. Haksız da değil. Kadın bana biraz hoppa gibi geliyor. Ama bu sıcak havada cinsellik öylesine güçlü ki. Deniz ticaret filosunda Rom için söylediğimiz gibi. Bir kez tattın mı bir daha duramazsın. Yattığın zaman dondurma düşler gibi onu düşlersin. Rom'u değil cinselliği. Şu Müslüman kızları var ya azizim. Onları sünnet ediyorlar. Zalimlik bu, gerçekten zalimlik. Hep aynı şeyi düşünmelerine yol açmaktan başka bir işe yaramıyor. Örgü ya da nakış öğrensin diye çok uğraştım. Ama öylesine aptal ki kavrayamadı. Herkes bana takılıyordu. Aldırdığım falan yoktu. Ben yalnızca yardım etmeye çalışıyordum. Abdül'e iş kurmak bana 200 sterline patladı. Biriktirebildiğim bütün para. Ama şimdi durumu çok iyi. Evet, çok iyi. Bu konuşma ona son hamle için bütün gücünü toplama olanağı verdi. Son 10 basamağı rahatça çıktık. Suko bir kapıyı açtı. Eskiden bu sefil odaların yalnızca birini kiralayabilmişti. Ama şimdi yeni kazancıyla hepsini kiralamış. Hem yatak odası hem de konuk odası olarak kullandığı en geniş oda eski Arap odasıydı. Çok rahatsız gibi görünen tekerlekli bir karyolayla eski moda bir kek sehpasından başka eşyası yoktu. Yıkık dökük ocağın rafında birkaç buhurlu kamış, bir polis takvimi ve bizim korsanın yarım kalan portresi duruyordu. Klean'ın yaptığı portre. Scobie odanın tek tozlu ampulünün düğmesini çevirdi. Bu son yenilik onu çok gururlandırıyordu. Parafin çabuk tükeniyor. Gerçek bir hoşnutlukla çevresine bakındı. Sonra parmak uçlarına basarak odanın karşı köşesine yürüdü. Karanlıkta öteki kiracıyı gözden kaçırmışım. Pirinçten yapılma bir kafesin içinde parlak yeşil bir Amazon papağanı. Şu anda üstünde koyu renk bir örtü vardı ve Scobie'nin sanki korka korka kaldırdığı örtü oydu. Sana Tiboy'dan söz ettim çünkü geçen hafta Yokohama'ya geçerken İskenderiye'ye uğradı. Bunu ondan aldım. Satmak zorunda kaldı. Kahrolasıca şu kuş yüzünden neler geldi başımıza bilsen. Çok iyi konuşuyor. Öyle değil mi? Ron, ha? Ne Hinoğlu Hinsin sen, ha? Papağan hafif bir ıslık sesi çıkararak başını suya daldırır gibi bir hareket yaptı. Scobie, evet ya diye onayladıktan sonra bana dönerek şöyle ekledi. Ron'u çok pahalıya aldım. Evet, çok. Neden biliyor musun? Birden nedendir bilinmez gülmeye başlayarak iki büklüm oldu. Burnu neredeyse dizlerine değiyordu. Küçük bir insan, topaç gibi sessizce vızırdıyordu. Sonunda kendi baldırına aynı derecede sessiz bir şaplak indirerek doğruldu. Ani bir nöbet. Ron yüzünden nasıl bir patırtı çıktı bilemezsin. Toby kuşu karaya çıkarmış. Kuşun konuştuğunu biliyormuş ama Arapça konuştuğundan haberi yokmuş. Aman tanrım, bir kahveye oturmuş eskilere dalmıştık. Tam 5 yıldır Toby'yi görmüyorum. Birden seninki konuşmaya başlamaz mı? Arapça. Biliyor musun? Hem de eşhedü cümlesini okudu. Dinselliği bir yana, Kur'an'dan kutsal bir cümle. Kelime-i şehadet. Her sözcükten sonra seninki yerleniyor. Öyle yapmadın mı Ron? Papağan bir ıslık sesi daha çıkararak onayladı. Scobie ciddi ciddi açıklıyordu. Kelime-i şehadet öylesine kutsaldır ki bir anda çevremize öfkeli kalabalık toplandı. Bereket versin, ben ne olup bittiğinin farkındaydım. Müslüman olmayan ve adı geçen cümleyi okurken yakalanan birinin derhal sünnet edilmesi uygundur. Bunu biliyordum. Gözü parladı. Karaya çıktığı sırada böyle sünnet edinmek Toby için ne kötü bir manzara, düşünebiliyor musun? Bu yüzden telaşlanmıştım. Ben zaten sünnetliyim. Ama soğukkanlılığımı hiç kaybetmedim. Toby birkaç herifin kafasını zımbalamak istedi ama onu tuttum. Üstümde polis üniformam vardı. Anlıyorsun ya, bu işimi biraz daha kolaylaştırdı. Orada toplanmış kalabalığa kısa bir konuşma yaptım. O imansızla baş belası kuşunu savcıya teslim etmek üzere içeri tıkacağımı söyledim. O zaman sakinleştiler. Ama Ron bir türlü susmak bilmiyordu. Hatta örtünün altında bile. Öyle değil mi Ron? Ta buraya gelinceye kadar eşhedüyü okudu. Koşmak zorunda kaldık. Tanrım, ne serüvendi o. Konuşurken bir yandan da polis üniformasını çıkarıyordu. Yatağının biraz yukarısında, içinde bir testi içme suyunun durduğu küçük oyuktaki haçın üstünde küflü bir çiviye tarbuşunu astı. Metal düğmeli, eski, tarazlanmış bir ceket giydikten sonra başını silerken konuşmasını sürdürdü. Ha, şunu söyleyeyim. Bunca yıl sonra Toby'yi yeniden görmek benim için olağanüstü bir şeydi. Elbette o patırtıdan sonra kuşu satmak zorundaydı. O kuşla birlikte bir kez daha rıhtımdan geçmeyi göze alamazdı. Ama şimdi de ben onu dışarı çıkarmaya çekiniyorum. Kim bilir daha başka neler biliyor. İçini çekti. Toby'nin getirdiği bir şey daha var. Sahte viski reçetesi, hiç duydun mu? Ben de duymamıştım. İskoç viskisinden daha iyi. Üstelik sudan ucuz mihirim. Bundan böyle kendi içkimi kendim yapacağım. Toby'nin sayesinde. Şuraya bak, şuna. Köpürmüş gibi görünen bir sıvıyla dolu pis bir şişeyi gösteriyordu. Ev birası. Öyle de güzel ki. 3 şişe yapmıştım. Ama öteki ikisi patladı. Plaza birası olacak adı. Neden o? Satacak mısın yoksa? Dedim. Yok canım, yalnızca evde kullanmak için. Dalgın dalgın midesini okşayarak dudaklarını yaladı. Bir bardak denesene. Sağ ol, istemez, dedim. Yaşlı adam kocaman bir kol saatine baktıktan sonra dudaklarını büzdü. Biraz sonra Av Maria saatim geliyor. Seni kapı dışarı etmek zorunda kalacağım aziz dostum. Ama dur, gitmeden şu bizim viski ne alemde bir bakalım. Bu yeni deneyleri nasıl yaptığını çok merak ettiğim için hemen ardına takıldım. Önce sahanlığa çıktık. Oradan da içinde ince çinko kaplamalı demir bir küvetin bulunduğu pis bir girintiye yürüdük. Bu küveti özellikle yasa dışı amaçları için almış olmalıydı. Kirli bir tuvalet penceresinin altında duruyordu. Çevresindeki raflarda yeni mesleğinin bütün gereçleri vardı. Bir düzine boş bira şişesi. İkisi kırık. Scobie'nin her zaman aile yadigarı diye söz ettiği kocaman oturak, eski püskü bir plaj şemsiyesiyle bir çift lastik ayakkabı. En sonuncular için ister istemez şu soruyu sordum. Bunlar ne işe yarıyor? Onlarla üzüm mü çiğniyorsun yoksa patates mi? Scobie gücenmiş, yaşlı bir bakire gibi önüne baktı. Yapılan şakadan hoşlanmadığı zaman hep böyle yapardı. Bir an dikkatle kulak kabarttı. Sanki mayalanma sesini dinliyordu. Sonra titrek dizlerinden birinin üstüne diz çökerek kuşkulu ama dikkatli bakışlarını küvetin içindeki şeye yöneltti. Küveti ağzına kadar dolduran bayatlamış sıvıya bakarken cam gözü yüzüne daha da mekanik bir görünüm veriyordu. İsteksizce koklayıp tüh dedikten sonra ayağa kalktı. Umduğum kadar iyi görünmüyor ama dur bakalım, hele biraz daha zaman geçsin. Parmağıyla tattıktan sonra canlı gözünü devirerek şöyle dedi. Tadı bir tuhaf, sanki içine işenmiş gibi. Bu yasak imbiğin bulunduğu yerin anahtarı yalnızca kendisiyle Abdül'de vardı. Benim bu işte bir suçum olamazdı. Kuşkulu bir sesle tatmak ister misin diye sordu. Sağ ol Scobie, istemem dedim. Aa evet, galiba göztaşı bayattı. Blighty'ye Ravent ısmarlamıştım, 20 kilo. Tamam, o bayattı. Sana söylememde sakınca yok. Ama miktarların doğru olduğunu iyi biliyorum. Çünkü Toby gitmeden önce ikimiz birlikte yaptık. Zamana gerek var. Tek eksiği zaman. Bu umutla bir kez daha neşelenerek yatak odasına yöneldi. Konyakla kafayı bulduğu zamanlar yüksek sesle söylediği ünlü şarkının birkaç satırını hafif hafif ıslıkla çalıyordu. Şarkının sözleri şöyle bir şeydi. Gönlümdekine uygun birini isterim, zevkime uygun birini. Tuttum kendimi nice zamandır, artık alacağım onu kollarımın arasına. Tam titam tam titam büyüler. Buralarda bir yerde ezgi bir kayalıktan aşağı yuvarlanıp düştü. Oysa Scobie hala sözlerini mırıldanıyor, parmaklarıyla tempo tutuyordu. Şimdi de karyolasının üzerine oturmuştu. Eski pabuçlarına bakmaktaydı. Bu gece Nesim'in Mount Olive için vereceği partiye gidiyor musun? Galiba. Sertçe burnunu çekti. Beni çağırmadı. Yat kulübünde değil mi? Evet. Şimdi o bir sir, öyle değil mi? Geçen hafta gazetede okudum. Lord olmak için çok genç. Onun karşılanışında ben polis dönem birliğinde görevliydim. Hepsi de bozuk sesler çıkarıyorlardı. Ama Tanrı'ya şükür o hiçbir şey fark etmedi. Çok genç sayılmaz dedim. Elçi olmak için ha? 50'sine yaklaşmıştır herhalde. Scobie sanki konuyu kafasından atmak istermiş gibi gözlerini sımsıkı kapatmıştı ama o anda verilmiş, daha önceden düşünülmemiş bir kararla yatağa sırt üstü uzanıp ellerini başının altına koyduktan sonra şöyle dedi. Gitmeden önce sana itiraf etmek istediğim küçük bir şey var Mirim, tamam mı? Rahatsız sandalyeye oturup başımı salladım. Vurgulayarak tamam dedikten sonra derin bir soluk aldı. Dinle öyleyse. Bazen dolunayda bir şeye yakalanıyorum. Bir etkinin altına giriyorum. Görünüşe bakılırsa bu hoş görünmeyecek kötü bir şeydi. Çünkü yaşlı adam kendi açıklamasından rahatsız olmuşa benziyordu. Bir gurultu çıkardıktan sonra alçak, çekingen, her zamanki tafracılığından uzak bir sesle Bana ne oluyor bilmiyorum, dedi. Ne demek istediğini pek anlamamıştım. Yani uykuda gezdiğini mi söylemek istiyorsun? Hayır anlamında başını sallayarak yutkundu. Kurt kılığına mı giriyorsun Scobie? Tam ağlamak üzere olan bir çocuk gibi bir kez daha başını salladı. Kadın kılığına girip başıma Dolly Varden, yani Dickens'ın Barnaby Rouge adlı romanında kırmızı başlıklı bir kadın kahraman, sonradan kenarlıklı bir kadın şapkasına ad olmuş. Dolly Varden'ı takıyorum, dedikten sonra gözlerini açarak acıklı acıklı bana baktı. Ne dedin? Yataktan kalkıp dimdik dolaba yürüyerek kapağını açtığı zaman çok şaşırdım. İçinde güve yenikli, tozlu, eski moda bir kadın kılığı asılıydı. Onun yanındaki bir çivide de eski, yağlı bir kloş şapka. Dolly Varden dediği bu olmalıydı. Nuh Nebi'den kalma çok yüksek topuklu, sivri burunlu bir çift iskarpin bu şaşırtıcı kılığı tamamlıyordu. Kendimi tutamayıp attığım kahkahaya ne tepki göstereceğini bilememişti. Hafifçe kıkırdadı. Çok saçma değil mi? Yüzündeki gülümsemeye karşın hala ağlayacak gibiydi. Sesinin tonuyla beni felaketli durumunu anlamaya çağırıyordu. Bana ne oluyor bilmiyorum ama hep o eski nöbet, anlıyorsun ya. Bu sözler üzerine ruh durumu onda her zaman görüldüğü gibi birden değişiverdi. Bütün huzursuzluğu, tedirginliği kaygısızlığa dönüşüverdi. Bakışı düşünceli değil, işveliydi. Benim şaşkın gözlerimin önünde aynaya doğru yürüyüp şapkayı dazlak başına geçirdi. Bir anda kendisi gitmiş, yerine düğme gözlü, ustura burunlu, küçük, yaşlı bir yosma gelmişti. Waterloo Köprüsü döneminin bir yosması, tam bir orospu. Kahkaha ve şaşkınlığım boğazıma düğümlenmişti. Ne birini ne de ötekini açığa çıkarabiliyordum. Sonunda, "Sokakta böyle dolaşmıyorsun umarım Scobie," diyebildim.